Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, yeni bir Nefes Saat programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben program sunucunuz Numan Ruhlu Haras, kıymetli hocam, doçent doktoru Fırat Erdoğan ve kumanda masasındaki arkadaşımız Mehmet Akman Bey, hepinize hayırlı günler diliyoruz. Kıymetli dostlar, bildiğiniz gibi Erkam Radyo'nun çeşitli platformlarda dinleme imkanları var. Bu imkanları sizlerle paylaştıktan sonra inşallah hocama soruları sormaya başlayacağım. Erkam Radyo'ya telefon yoluyla ulaşmak istiyorsanız kıymetli dostlar 0216 310 8000, faks 0216 310 8005, WhatsApp hattımızdan bizlere soru göndermek istiyorsanız 0537 737 4848, Facebook, Twitter, facebook.com/erkamradyo.com, twitter.com/erkamradyo.com. Mail yoluyla bizlere soru iletmek istiyorsanız bilgi@erkamradyo.com'a da mail atabilirsiniz. Tüm frekans bilgileri için de programların arşivleri için de www.erkamradyo.com'u tıklayabilirsiniz. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederim.
Uzun bir girişin ardından size sorular sormaya başlayacağız.
Buyurunuz.
İnşallah yine dinleyicilerimizden gelen sorular, merak ettiğimiz hususlar var. Bismillah diyoruz. Hocam şöyle bir soru var. Çocuğumun gözlerinde küçük ve ete benzeyen bir şey var. Göz bebeğiyle birlikte hareket ediyor. Doktorumuz pterjum dedi. Bu konuda birazcık bilgi verebilir misiniz?
Birincisi konu direkt olarak göz hekimliğini ilgilendiren bir konu. Ayrıntılı bilgi vermemiz mümkün değil. Hatta genel bilgi vermemiz bile zor Numan Hocam bu şartlar altında. Bildiğim kadarıyla öncelikle birkaç kez damla tedavisi uygulanıyor. Ancak daha sonra genellikle fayda görülmediği için ameliyat ediliyor. Ancak ameliyattan sonra da tekrar ihtimali var. Ama öncelikli olarak iki problemi var bildiğim kadarıyla. Estetik ve görme ile ilgili sıkıntılar. Estetik olarak bir yakınma söz konusu ise zaten direkt opere edilebiliyor. Ancak görme ile ilgili problem oluşturduğunda direkt ameliyat gerekiyor diye biliyorum. Ama ayrıntılı bilgim yok benim de.
Hocam göz derken şöyle bir şey. Diyelim ki bizim de bazen gözlerimizde böyle kırmızılıklar, kanlanmalar falan oluyor. Ama bir şey yapmasanız da 2-3 güne geçiyor.
Ha, o tamamen farklı bir şey ama gözün beyazındaki olan kızarıklıklar, ha, o bizim işimiz. Onun için göz doktoruna gitmeye gerek yok.
Evet.
İki sebepten dolayı olur. Bir, alerjik olabilir bu durum ki bu mevsimde sıktır. Tozdan, polenden veya işte herhangi bir alerjinizin olduğu maddeyle temastan dolayı olabilir. Ha, bir de enfeksiyonlara bağlı ortaya çıkabilir. Enfeksiyonlara bağlı ortaya çıktığında genellikle çapaklanma da eşlik eder. Biz çocukta böyle görürüz. Yani alerjisi vardır. Kızarır, kanlanır, kaşınır. Çocuk kaşımaya başladıkça da enfekte olur. Bu sefer mikrobik bir hal alır. Bunların çok kolay tedavileri vardır. Yani bazen sırf antihistaminik dediğimiz göz damlaları, bazen antibiyotikli damlalar, bazen steroid dediğimiz kortizon hormonu içeren damlalar kullanılır. Ama özellikle kortizonlu damlalar çok işe yarar, çok çabuk fayda eder. Ama sakın doktor görmeden kullanmayalım.
Kortizonlu
yani mesela. Hiçbir ilacı kullanmayalım tabii ki ama evde olan göz damlasını doktora sormadan kullansanız bu büyük bir hata olmaz. Hata olur, büyük bir hata olmaz. Ama kortizonlu damla bazen işte herpes enfeksiyon diyoruz mesela öyle tiplerde ciddi ilerleyici problemlere yol açabiliyor. O yüzden doktora sormadan kullanmıyorum mümkün.
Peki olacak. Hocam evde bulunan göz damlalarını diyelim ki bazen gözleriniz kaşınıyor, ağrıyor. O sırada kullansanız veya diyelim ki bazen gözler kanlanıyor.
İşte diyorum ya o anında düzelten damla da kortizon var.
Kortizon var.
Diğerleri kesinlikle öyle bir kullanmada düzeltmezler. Hele antibiyotik damlalar 3-5 gün önce fayda etmez. 7 günde toptan tedavi sağlar. Direkt söylüyorum işte sonu Dex'le X'le biten ilaçlarda genelde kortizon vardır. Bunu damlattığınızda da gerçekten çok fayda ediyor. Yani anında şikayetler bitiveriyor. Özellikle hani bu uçuk yapan mikrop var ya herpes mikrobu diyoruz buna. Herpese bağlı bir göz probleminiz var ve kortizon damlatırsanız işin nerede duracağını biz de bilemeyiz. Bir yerde durmayabilir yani o problem ondan sonra.
Çok dikkat etmek gerekiyor.
Aynen öyle.
Özellikle çocuklarda zaten çocuk gözleri özellikle daha hassas bu bakımdan. Ya, çocuk hekimine danışmadan herhalde.
Çocukların gözleri daha hassas ama anne babaların çocuklara gösterdiği duyarlılık da daha fazla. Eminim ki bir anne baba iş olsun diye damlayı çocuğuna damlatmaz ama kendine damlatan çok çıkıyor.
Çok var.
Yani kendinize damlatmıyor. Çocuğa zaten damlatmıyor.
Kendine ve eşine damlatıyor sonuçta ama çocuğuna damlatmıyor.
Aynen öyle.
Evet hocam, bir diğer sorumuz besin alerjisiyle alakalı. Şimdi günümüzde beslenme tabii ülkemizde problem değil ama şöyle bir problem oluyor. Yediğimiz besinlere karşı veya çocuklarımızın yedikleri besinlere karşı alerjileri meydana geliyor. Bunların bir kısmını fark edebiliyorsunuz. Bazen anneler babalar işte yumurta yediğinde değişiyor diyor, domates yediğinde değişiyor diyor ama bu konuda besin alerjisi nedir diye bir soru var. Belirtileri ve tedavileri nelerdir dedi. Bir de geniş bir soru sormuş.
Çok zor da bir soru sormuş aslında. Bizim pratik olarak poliklinikte belki de uğraşmayı en sevmediğimiz hastalık grubudur. Çünkü iki kere iki hani her zaman dört etmez bizde ama besin alerjileri söz konusuysa hiçbir zaman dört etmez. Her şey eder ama dört etmez bir türlü. Şöyle Buna alerjik yürüyüş diye güzel bir tabiri var. Çocuk yeni doğduğu günden itibaren büyüklerinden aldığı genler itibariyle alerjiye bir yatkınlıkla doğuyor.
Evet.
Eğer ailede varsa böyle bir şey. Daha sonra alerji oluşturacak şeylerle temas ettikçe bu temas ettiği uyaranın uyardığı sistemlere ait problemler yaşıyor. Yani annesi işte çok fazla süt ürünü tüketmiş, bebeğini emzirmiş, çocukta inek sütü alerjisi varsa bu proteinler bebeğe geçiyor, bağırsakla ilgili problemler yapıyor. Bazen nadiren kabızlık, kusma yapıyor ama genellikle ve sıklıkla ishal yapıyor. Yeşil, sarı, sümüklü, böyle çok kötü kokulu kakalar çıkmaya başlıyor. Hı hı. Sonra günün birinde kan görüyor içinden. Hı hı. Bu bizim için gene de iyi bir şey. Tanı koyuyoruz çünkü besin alerjisinin neden olduğu problemlerde ortaya çıkan kaka ile sırf anne sütü alan çocuğun kakası da aynı şey. İkisini ayırt etmek hele böyle sözel olarak mümkün değil. Hani görsek bunda bir tuhaflık var diyebiliriz belki. Tetkik istesek her ikisinden de lökosit çok çıkabiliyor yanlışlıkla. Ayırt etmek dediğim gibi bu manada çok mümkün olmuyor.
Evet.
Aynı şekilde çocuğun alerjisi olan gıdayı annenin tüketmesi halinde cilt problemleri görebiliyoruz. Cilt egzamaları çok sık görüyoruz. Bu çocuğun alerjisi var diye geliyor aileler zaten bunlarda. Ve bunların da maalesef başlangıcı belli ama bitişi belli olmayan şeylerden yine. Her iki yanakta madeni para kadar bir şişlik, kızarıklık oluyor. Şişlik değil affedersiniz, kızarıklık, kabarıklık oluyor. Sonra bu bazen hani mümkün ki cildin tamamını kaplıyor. Göbekte oluyor, gıdık bölgesinde oluyor, koltuk altı gibi büktüm yerlerinde oluyor. Ve yeri geldiğinde kaşırken burayı kanatacak kadar kaşıyan çocukları görüyoruz. Daha kötüsü küçük yaş grubu kaşıntıyı hissediyor ama lokalize edip kaşıyamadığı için hani affedersin böyle tırnak içinde kuduruyor kaşıntıdan ama el ulaşmıyor.
Evet.
O yüzden işte bu alerjik yürüyüş denen şeyin başlangıcı bu. Daha sonra zaman ilerledikçe işte geçmeyen öksürükler, burun tıkanıklıkları, hırıltılar, hışıltılı solunum atakları, tekrarlayan bronşiyolitler, sonra astıma gidiyor bir taraf. Bir taraf işte halk arasında kurdeşen diye bilinen ürtüken ataklarına gidiyor. O yüzden besin alerjileri genetik altyapısı müsait olan kişilerde herhangi bir dış uyarana karşı verilmesi gerekenin üzerinde abartılı yanıt verilmesi halidir. Normal şartlarda bir dumanla, kokuyla muhatap olduğumuzda hepimizin burnu tıkanır, bir öksürük nöbeti tutabiliriz ama yani genelde bunu yanık, işte yangın olmuş bir eve girdiğiniz o zaman olur.
Evet.
Alerjisi olan bir çocuk ise bunu çok daha basit bir mangal alevinden çıkan dumanla bile buna muhatap olabilir diyeyim. Ölçü olsun.
Daha hassas.
Eğer siz de bir kilo çikolata yiyecek olursanız sizin de sağınız solunuz kaşınır. Ama alerjisi olan çocuklar çikolatayı yaladığı zaman bu tablo ortaya çıkıyor. Dediğim gibi bir ciltte problemler olur. Kızarık, kabarık, kuru, kaşıntılı diye böyle bir kısaltması var. Hepsi K ile olur. Şikayetler yapar. İkinci olarak bağırsak problemleri yapar. Genellikle ishal, dışkı evsafında değişiklik, bazen dışkıda kan, bazen kusma, genellikle kilo almama eşlik eder. Bazen solunum yolu problemleri olarak görürüz. Bu da burun tıkanıklığı, öksürük, hırıltı, hışıltı tekrarlayan astıma benzer ataklarla gider. Belirtiler bunlar yani. Bu üç grup özellikle çok ön plandadır. 100 yıl geçtikçe böyle bir hani bir yıl, iki yıllık mevzu değil bunlar. Belki 10'lu yıllar diyelim hadi. Geçtikçe besin alerjisinin daha sık görür olduk. Muhtemeldir ki daha sonra daha da sık görmeye başlayacağız. Bunun bir sebebi belki işte hormonlu, katkı maddeli vesaire gıdalar. Endüstriyel toplumda yaşıyor olmak, rafine yani gıdaların tüketilmesi gibi sebepler bu konuda suçlanıyor. Ancak çok net kanıtlanmış bir şey yok. Bazen de böyle çok nitelikli, böyle çok kaliteli üretilmiş bir sebze de meyve de işte özlü mal diyelim. Yani kaliteli mal da alerjiyi daha çok tetikleyebiliyor, onu da bilemiyorsunuz. Bunların dediğim gibi belirtileri bunlar. Tanısı maalesef zordur. Tetkikle yani bir kan tahlili alalım çıksın yok, bu çok zor bir şey özellikle küçük yaş grubunda. Deri prick test denilen bir test vardır. Cilde 20 tane delik açılır, 20 tane alerjen madde damlatılıp burada oluşan reaksiyona bakılır. İşte damlatılan madde işte falanca maddedir, o falanca maddeye alerjiniz varsa orada çok ciddi bir kızarık, kabarık bir hale oluşur. Ama alerjiniz olmayan bir madde ise hiçbir reaksiyon vermez vücut. Kan tahlilleriyle yapılabilir. Kan alınır, hemen 20 çeşit 30 çeşit maddeye karşı rakamla, hem de böyle subjektif de değil direkt objektif tanı verir. Ancak alerji hekimi arkadaşlar pek itimat etmezler bu tahlile. Aralarında böyle bir husumet vardır. Ama bütün bunların ötesinde bütün dünyada altın standart denilen yöntem eliminasyon provokasyon diyetidir. Şüphe edilen gıdanın sadece anne sütüyle beslenen çocuklarda annenin gıdasından, karışık beslenmedeki çocuklarda ise annenin ve bebeğin gıdasından çıkarılması ile En azından 7-10 gün diyor kitap ama biz 15 günden aşağı yapmayız bunu. 15 gün yedirmiyorsunuz falanca gıdayı. Çocuğun cildi kapkara, işte kıpkızarık, çok kaşıntılı iken bir anda düzeliyorsa anlayın ki bu gıdadanmış diyoruz. Hmm. Daha sonra bir gün, böyle birkaç ay sonra tekrar aynı gıdayı veriyoruz. Eğer belirtiler tekrarlıyorsa buna da provokasyon deniyor. İşte eliminasyon, provokasyon olmuş oluyor. Tanı dört dörtlük olmuş oluyor. Ne kadar sürer, nasıl geçer? Genellikle besin alerjisinin tipine göre farklı cevap verilebiliyor. İnek sütü en çok bildiğimiz, inek sütü alerjileri genellikle 3 yaş civarı sıfırlıyor. Deniz ürünlerine alerji genellikle ömür boyu devam ediyor. Hı hı. Batı toplumlarında kabuklu yemişlere karşı alerji özellikle sık görülüyor. Onların da uzun yıllar sürdüğü biliniyor ama net bir tarih söylemek çok mümkün değil. Tedavi kesin olarak sebebin belirlenip bundan kaçınılmasıdır. Ama belirlemek bazen o kadar zor olur ki, yani benim başımdan geçen bir şeyi anlatayım ben. Bir yavrumuz geldi, işte böyle kakasında kan var. Tanı direkt belli. Bir iki tetkik, tamam, bir şey alerjisi var. O tahlil, bu tetkik, bir şey yok. Anneye diyet, diyet, diyet. Artık hiçbir şey yemez hale geldi. Özellikle şüphelendiğimiz kırmızı et. Et proteinlerinin olduğunu düşünüyoruz. Anne kesin olarak diyor ki yemin billah ben bunu yemiyorum arkadaş. Çocuğun hala kakasından kan geliyor ama. Sonunda başa çıkamadık. Sevk ettik bir üniversite hastanesine. Orada bir hocamız gördü. Direkt şu. Bayanlar bilirler, doğumdan sonra en sık verilen vitamin odur. Şimdi markasını zikretmeyelim. Hı hı. Bir falanca vitamin. Kapsülü var. Kapsülde jelatin var. Jelatinde sığır jelatini. Hı. Anne bir tane kapsül vitamin yutuyor. O kapsülün içindeki jelatinin içindeki sığır etinin proteinleri çocuğun bağırsağından emiliyor, kanına karışıyor, reaksiyon veriyor, bağırsakları kabarıp kanamaya başlıyor. Düşünün, annenin yuttuğu Allah bir Allah. Tane hapın kapsülündeki bir maddenin yapıldığı maddeye alerji. Ben bu hastayı gözümle gördüm. Hoca tecrübeli, daha önce görmüş bunu. Ne konu? Onu yemiyorum hocam, bunu yemiyorum hocam. Sen demiş şunu içiyor musun? Evet, o hapı içiyorum. Yani artık ben de kaçırmam bu saatten sonra. Ben de öğrendim ama bilinecek bir şey de değil. Evet. Yani bu, bazen ilacı yazıyorsunuz, bu kapsül müdür, tablet midir, onu bile düşünmüyorsunuz. İhtiyacınız yok böyle bir bilgiye çünkü. Bunun kapsülünde jelatin var mıdır? Bu jelatin sığır jelatini midir? Yani çözülecek bir dert değil, değil esasında. Evet. Ama işte buldunuz mu da iş bitiyor. Çocuğun dünyası değişiveriyor bir anda. Evet. Ama dediğim gibi uğraşmayı en sevmediğimiz hastalık grubudur. Bir türlü faydamız olmaz hastaya. Bir de ne kadar uğraşırsanız uğraşın. Mesela süt alerjisi var çocuğun. Kimisi annenin süt, yoğurt, kaymak, peynir, tereyağı yememesiyle bir anda düzeliveriyor. Hı hı. Bazıları keçi sütünü tolere ediyor, inek sütünü edemiyor mesela. Ama bazıları o kadar uç noktalara geliyor ki artık. Mesela kesme şekerin içinde de süt tozu proteini var. Hı. İşte atıyorum eriştenin içine de katılıyor. Bir hesaplıyorsunuz, geriye kaldı bir tane taze semizotu. Annesi bir tek bunu yesin. Ya bu noktaya geliyor. Hı hı. Tamam, anne diyor ki evladıma canım feda, ben yemem olsun falan da, yemediğin zaman sütün kalitesi de o nispette çıkıyor. Evet. Anne adam gibi protein tüketmemiş. Anne kırmızı et yemiyor. Sütü ne işte, bu bunun da sütü bu kadar oluyor o zaman. O yüzden hani aşağı tükürseniz sakal, yukarı tükürseniz bıyık denilen konulardandır. Bir önemli nokta, belki vermemiz gereken bir mesaj. Biz kolaylıkla annelere diyet öneririz. Anneler de evlat katlanır, hiç sıkıntı olmaz. En sık da sütle başlarız bu işe. Eğer böyle 15 gün içinde bir de çözüm ürettiysek, yani bir sonuç aldıysak, gerçekten problemler geçtiyse herkes mutlu. Anne tamam diyor, ben bir sene süt içmeyeyim, önemli değil. Ama bu arada bir şey atlıyoruz. Anne süt, yoğurt, kaymak, peynir yemiyor. Çocuk bu arada onu sömürmeye devam ediyor. Evet. Gebelikte ve doğumda da sömürmüş oluyor. Annede kalsiyum bitiyor. Böyle olunca annelerde ciddi kemik erimesi diyeyim, yani o minvalde düşünülsün. Dişlerde çürüme, dişlerde dökülme, kambur olma, kemik ağrıları, eklem ağrıları, ıvır zıvır onlarca şikayet çıkıyor. O yüzden böyle bir diyet bir müddet devam edilecek. Hani bir hafta 10 gün belki tolere edilebilir ama mutlaka aile hekimine danışarak bir kalsiyum desteği, belki bir D vitamin desteği yapılmasını tavsiye ederiz.
Evet. Hocam bayağı ciddi bir şeymiş aslında, şöyle itiraf edeyim, soruyu görünce dedim ki herhalde bu soru, yani Fırat hocam der ki çok basittir, işte ilaç verin geçer dediniz ama çok ciddiymiş
en
gerçekten de.
En sevimsiz dedim ya, hatta ilaç vermeyin geçer, evet, demek lazım, evet. İlaç verince onlar da alerji yapıyor.
Allah yardımcılar olsun. Peki hocam, abi, bu şey midir? Kalıcı mıdır yoksa ömür boyu süren alerji var mıdır? Yani?
Bazı çeşitleri geçiyor. Dediğim gibi inek sütü alerjilerine 3 yıl bilinen süre %99'u geçer deniyor. Ama deniz ürünleri ömür boyu kalıyor mesela.
Ömür boyu kalıyor. Anladım. Peki bunların, hani bazen filmlerde falan denk geliyor, işte fıstığa alerjisi varsa bir iğne yapıyorlar, anında geçiyor gibi, ilaçları falan yok.
Ha yok, şöyle, fıstığa alerjisi var. Fıstığı yediğinde ölüm riski var.
Evet.
İğneyi yaptığınızda ölüm riski kalkıyor. Fıstık alerjisi devam ediyor.
Devam ediyor.
Bu çok sevimsiz bir durumdur diyorum. Yani işte bir dağın başına, ben daha yeni duydum. İşte bir arkadaşın yakını arı sokmuş, ölmüş.
Allah
daha
Allah.
Yani geçen haftanın haberi bu.
Evet.
Arıya alerjiniz var. İşte ama bunlar maalesef belli bir yaşın üstü. Küçükleri zaten iyi kötü tanı konduğu için bunların bir iki iğneleri var işte, adrenalin falan. Hatta bunların yakınlarında ve kendisine yapmak öğretiliyor. Dağın başında bunlar başa geliyor hep.
Nasıl
o an biri yani? Hani hiç uğraşmadan velev ki pantolonun üstünden bacağına soksa, bastırsa adam yaşıyor.
Allah Allah.
Ya yani böyle bir sevimsiz durumdur.
Evet.
Anafilaktoid reaksiyon denir. Evet, anafilaksi denir yani, pardon.
Çok dikkat etmek gerekiyor gerçekten de. Tecrübe de burada önemli hocam. Yani diyelim ki çocuğun annesi veya yakınları veya yetişkinin annesi yakınları ona bunun alerjisi olduğuna dair bir bilgiye sahiplerse gereken önlemi almak durumunda kalabilirler.
Aynen öyle.
Hocam şimdi bir başka sorumuz var hocam. Kızım 9 aylık, iştahı kesik. Yemiyor, içmiyor. Ağzından püskürtüyor ama yemiyor. Orayı anlayamadım. Son kontrolde bir ayda 400 gram aldı. 6,5 kilo. Şu anda ne yapmalıyız? Kız çocuğuymuş hocam.
Şu anda 6,5 kiloysa çok bir şey yapmanız lazım. Şimdi bu hikayede bir ufak bir şeylik var yalnız. Normalde 9 aylık bir çocuk 6,5 kilo ise bu gerçekten kötü bir rakam.
Hı hı.
Ama son kontrolde bir ayda 400 gram çok iyi bir rakam. Yani 8 ay ile 9 ay arasındaki bir ayda 400 gram gayet iyidir. İlk aylar günde 20 gramı geçsin isteriz. Yani böyle bir 600-700 alsın isteriz. Ama 8-9 arası 400 gram bayağı iyi bir rakam.
Hı hı.
Fakat 6,5 kilo dediğim gibi cidden kötü bir durum. Yani yeme içmeyi boş verin şimdi. 9 aylık olup 6,5 kiloluk bir çocuğu öncelikle tetkik etmemiz gerekir. Ön planda ne düşünürüz? İşte kız çocuk, bezli çocuk, bir idrar yolu iltihabı akla gelebilir.
Hı.
Onun dışında ciddi kansızlıklar bazen bu aylarda böyle iştah problemleri yapabilir. Herhangi bir enfeksiyon hali, yani bir kulak iltihabı, boğaz iltihabı da olsa bunlar da iştahı bu şekilde azaltır. Ama bahsedilen hikaye böyle 3-5 günlük gibi durmuyor. Yani bir müddettir yemiyor gibi algılanıyor. Ha, idrar yolu iltihabı gene de olabilir. Onlar sinsi seyredebiliyor. Bir, yapılması gerekenler 6,5 kilo olması hasebiyle bir takım temel tetkikler. Yani önce idrar tahlili, bir basit kan tahlili, kansızlığı var mı yok mu? D vitamini, kalsiyumla ilgili bir eksikliği olabilir mi? Demir depolarında bir problem olabilir mi? Tiroidle ilgili bir problem olabilir mi? Gibi genel şeyler bir kenara konacak. İki, tabii bunları biraz erken söyledim. Şöyle bu yavrumuz mesela prematüretir. 1 kilo 700 gram doğduysa eğer bu bilgi biraz değişebilir. Ama 3,5 kilo doğan bir çocuk 9 ayda 3 kilo aldıysa orada sıkıntı var. Ortalamayı tutturamıyorsunuz anlamına gelir.
Veya alıyor geri veriyor olabilir belki de.
Tuhaflık var yani. Son bir ayda 400 gramı çok algılayamadım. Bir ayda 400 grama maşallah deriz biz bu ayda. Ama 6,5 kilo kötü. Yemiyor, içmiyor, ağzından püskürtüyor kısmı 6,5 kiloluk bir çocuk için güzel bir şey, altyapı. Dediğim gibi sebep bu. Ama niye yemiyor? İşte en basitten bir besin alerjisi gene akla gelebilir. Çölyak hastalığı akla gelebilir. Malabsorpsiyon sendromları dediğimiz, yani çocuğun yediği ama midesinde, bağırsaklarında bir problem de oluyor, sindiremediği şeyler akla gelir ki bunlar bir müddet sonra oluşan ağrı acıyla adeta bilinçaltı bir etkiyle yeme içmeyi de reddedebilir.
Hı-hı.
Çocuk yiyordur, sindiremediği şeyler aşırı miktarda gaz ve karın ağrısı yapıyordur. Çocuk yemeği reddediyordur kendi açısından bir koruma mekanizması olarak. Tekrar bir parantez açarak söylüyorum. Son bir ayda 400 gramın hatalı olduğu kanaatindeyim. Yani 40 gramdır belki bu. Hı-hı. Bilmiyorum.
Olabilir.
Evet. Ama şu haliyle bu hastamız önemli bir hasta. Mutlaka en basitinden biri aile hekimine gerek idrar tahlili ve bir takım kan tahlillerinin yapılması, beslenme düzeninin hekim tarafından takip edilmesi, işte dışkısının görülmesi, gerekiyorsa gayta mikroskopisinin yapılması şarttır. Bir de tablo önemlidir. Yani gidişatı nasıl bu adamın, ama 6,5 kilo her koşulda kötü. Hani 7,5-8 falan deseydi
kurtarıyor.
Yani doğum kilosu da düşükmüş, işte alt sınır, alt sınır, alt sınır gitmiş olabilir. Ama 6,5 değil de şu an 8,5 olsaydı, yani biz bu problemleri, bunlar davranış problemleri, bir şekilde aşın kardeşim. Nasıl aşalım? Çocuğu eğlendirin, işte balkonda besleyin, işte parka götürüp besleyin. Yani bir hekim olarak söylemek yakışmıyor ağzıma ama çizgi film açın, onu seyrederken yesin en azından. Bari yediğini görün, sonra çizgi filmi siz yemeği öğretin demem gerekecek. Ama bu haliyle mutlaka bir hekimin görüp değerlendirmesi şarttır.
Yani çok ciddi bir yani olay sevimsizlik olabilir.
Var ortada,
sevimsizlik var ortada. Bu bakımdan bu soruyu soran dinleyicimiz umuyoruz doktoruna görülmüştür. Mutlaka görmesi gerekiyor. Hocam bir sorumuz daha var. Özellikle yaz aylarında çok terliyorum. Bu herkesin belki başına gelen bir olay ama su kaybediyorum. Aşırı terlemenin zararları var mıdır diyor.
Şimdi normalde bir kişinin terliyor olması, yani bunu söylemeye değer bulması, bir problem var burada demektir.
Hı hı.
Yaz aylarında buna sıcağın etkisiyle biraz da artış olması çok anormal değil. Aşırı terleme sıvı kaybına yol açar. Ama böyle durumlarda bizim kitap der ki hastanın şuuru açık, ve suya ulaşabilirliği mümkünse hiçbir problem olmaz. Terledikçe daha çok su içer. Daha çok su içtikçe daha çok terler esasında, ama sistem kendini döndürür. Ama şuuru kapalı, su içmekten aciz veya kendi başına su içemeyecek bir hasta çok terleyerek de sıvı kaybından dolayı problemler yaşayabilir. Ama bu soruyu sorabilecek kadar canlı ve sağlıklı bir dinleyenimiz hiçbir problem yaşamaz. Aşırı terlemesi de büyük ihtimalle bir hastalığa bağlı değildir. Ailevi olması, bünyesel olması daha muhtemeldir. Hani böyle çok rahatsız edici bir durumsa temel birkaç tetkik yapılabilir. Yetişkinlerde işte tiroid hastalıkları, bazen tüberküloz vesaire gibi durumlar da bunu açıklayabiliyor, ama yani teorik söylüyorum, pratik hiç bunları görmüyoruz esasında. Bol bol su içerek devam edecek, bir zarar oluşturmaz.
Kilo verirken hocam, mesela çok aşırı spor yaparak terleyenler, nasıl olsa ter kaybettim, ondan sonra şimdi tekrar su alırsam tekrar kilo alacağım nasıl olsa diye terleyip su içmemeyi tercih edenler falan var. O çok,
en fazla 3 tur bunu yapar. 4. gün zaten atacak ter bulamaz, takati de kalmaz, mümkün
su değil. İçmek zorunda yani.
Sistemi çeviremezsiniz bu şekliyle.
Evet.
Mümkün değil.
Evet. Peki hocam. Çocuğum 3 yaşında. Peki çocuklarda terleme diye bir ayrıntı soru sorsam hocam? Aşırı terleme.
Çocuklarda bizim sık gördüğümüz birkaç şey vardır. Özellikle ilk 2 yaşta bütün çocuklarda baş bölgesinde, avuç içinde, ayak tabanında terleme o görürüz. Sıcak ve terlidirler. Hatta ebeveyn biraz geç fark ettiyse buz gibi eli ayağı buz kesmiş der, bir anlamı yoktur. Daha ileri yaşlarda, daha ileri derken 1, 2, 3'lü yaşlarda ısrar ediyorsa bu çok terleme, bazen D vitamini eksikliği ile alakalı olabileceği düşünülür. Ama onda öyle sık gördüğümüz bir hastalığımız yok.
Evet.
Genelde ailevidir.
Eyvallah. Çocuğum 3 yaşında. Daha öncesinde de olmak üzere üşüttüğü zaman kulaklarını çok kasıyor ve kulaklarıyla çok oynuyor. Doktora götürdüğümüzde kulaklarının içinin çok kızarık olduğunu söylüyor. Aralıklarla devam eden bu sorun için önerileriniz var mı?
Kesinlikle yok.
Evet.
Bir, doktora götürmeyin bir daha da. Şimdi şöyle, çocuklar da kulaklarıyla oynama, kulaklarını kaşıma çok sık görülen bir durumdur. Bir hastalıktır falan değil mi? Böyle bir durumdur. Çocuk milleti zaten kaşınmayı sever. Hepimiz çocuklarımızdan biliyoruz. Sırtınız kaşıdığını mest olur kalırlar. Elin en kolay yetişebileceği yerlerden biri de işte kulaktır. Kulak. Büklümlü organdır, terlerde. O yüzden bütün çocuklar kulaklarını kaşırlar. Kesinlikle üşütmekle kulak kaşımanın bir alakası yoktur. Kulak kaşımanın da kulak iltihabı ile bir alakası olduğunu söylemek neredeyse mümkün değildir. Binde bir kulak iltihabı olan bir çocuk daha ilk günler sadece kaşıntıyla kendini gösterebilir, ama kulak iltihapları öyle şiddetli ağrı yapar ki bir çocuğun öyle keyif de kulak kaşıması bile mümkün olmaz. Eliyle kulağını muhafaza etmeye çalışır olsa olsa. Maalesef dünyada, Türkiye'de değil, dünyada en çok gereksiz antibiyotik verilen hastalık kulak iltihaplarıdır. Kulak, kulağıyla oynadığı ifade edilen 1-2 yaşında bir çocuk geldi, kulaklarını kızarık gördüm. Herkes bu ifadeyle birlikte, tabi antibiyotik verebilirsin kardeşim diyebilir ki doğru değildir aslında cevap. Kulak kızarıklıkları birçok çocukta doğuştan beri var olan bir durumdur. Hastalık ifade etmez. Onun dışında birçok sebepten dolayı çok ağlamaktan, bağırmaktan, kusmaktan da kulaklarını kırmızı görebilirsiniz. Kulak iltihaplarıyla ilgili son birkaç yıldaki yeni trend şudur. Eğer bir çocuk 2 yaşından küçükse, bu hariç, çok ciddi ateşi varsa, bu hariç, toksik görünüyorsa, şiddetle çığlık atarak ağlıyor veya işitme kaybı var veya genel durum bozuk gözüküyorsa, böyle bu bir hariç çocukta kulak iltihabı düşündüğünüzde antibiyotik vermeniz büyük bir hata olmaz. Hata bile olmaz, hatta vermelisiniz. Ama 2 yaşından büyük, işte kulağını tuttuğu için gelen, sadece kulaklarını kızarık gördü, hiçbir manası yok. Hatta daha ileri gittiniz, burada bir sıvı birikim var, bir bombeleşim var, sahici böyle kulak iltihabı düşündürecek bulgular bile varsa genellikle bekle gör politikası diyorlar. 2 gün beklense hiçbir zararı olmuyor. Ama Hollanda'da yapılmış bir çalışma, 100 hastanın 80'i 2 gün sonra gelmiyor. Kendiliğinden düzelmiş olarak. O yüzden kulağı tutmak, kulakla oynamak, kulağı kaşımak, ağlarken kulağına masaj yapıldığında çocuğun susuyor olması kulak iltihabı anlamına gelmez. Velev ki kulak iltihabı olun, hemen paldır küldür antibiyotik vesaire kullanmanıza gerek yoktur. Böyle bir durumda eşlik eden işte koltuk altı 38'i geçen ateş var. Çocuk hani tabiri caizse etini koparmışsın gibi ağlıyor. Uykudan uyandıran, oyunu bıraktıran bir ağrısı ve acısı var. Bunların hepsi dikkate alınmalıdır. Bir hekimin değerlendirmesi ve bu değerlendirme sonunda antibiyotik yazması da makuldür. Bunları yadırgamamalıyız. Ama onun dışında her kulak tutan ile hastaneye gelecek, her kırmızı kulağa antibiyotik vereceğiz. Yok, bu doğru bir uygulama değil.
Evet, olmaz. Peki hocam, hızlıca geçiyoruz diğer sorulara. Ek gıda ve anne sütünü birlikte devam eden 1 yaşındaki bebeğim artık her şeyi yiyebilir hale geldi. Anne sütünü ne zamana kadar devam etmeliyim?
2 yaşa kadar devam etmek gerekiyor.
Tabii bu soruyu soran anne sanki anne sütünü kesmek istiyor gibi bir de şey var yani.
Hani, normal şartlarda evet. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerisi 2 yaşa kadar anne sütünün devam edilmesi yolunda 2 yaşa kadar anne sütü verelim deniyor. Yanlış hatırlamıyor isem Ahkaf suresinin 20. veya 30. ayeti olacak, çok emin değilim. Orada emzirmeyle ilgili bir 30 aydır ifadesi geçiyor ama buna gebeliğin de dahil olduğu. Böyle olduğu için 21 ay emzirilmesi burada emredilmiştir gibi bir bilgi de var bildiğim. Ama bizim tıbbi bilgi olarak söyleyeceğimiz 2 yaşa kadar anne sütü alınmalıdır. Ve bu alınma öyle ciddi bir işte besleyici değer, karın doyurur ki hiç böyle değil. Aldıkları ile, çünkü o saatte aldıkları kalori olarak ona çok bir şey kazandırmayacak zaten. Ama bu aldığı anne sütleri ile bir takım büyüme faktörleri alıyor. Bir takım bağışıklık sistemini güçlendirici hücreler alıyor. O yüzden almasını tavsiye ediyoruz. 2 yaşa kadar emzirmek lazım.
Evet, Lokman suresi bu arada değil
öyle
mi hocam?
Miymiş?
Evet. Lokman suresi 14. ay. Çocuğun anne karnında taşınması ve sütten kesilmesi.
30 ay.
Evet.
Evet.
Evet.
Bakın aşağıda Ahkaf suresi 15. ayet.
Evet.
O yüzden toplamı 30'dur. İşte 9'u gebeliktir. O yüzden 21 aydır deniyor.
Tamam. Yani 2 yaşına kadar da devam
etsin. Yani bu konuda batılılara uyalım biz. Bundan evet. Zarar gelmez, anne sütü hep iyidir.
Evet, bir başka bir programda yanılmıyorsam hocam söylemiştiniz de yani anne sütünün her ne kadar lezzetinin çok tercih edilebilir olmadığını ama içindeki gıdaların
berbat.
Mucize eseri.
Tercih edilebilir, tadı berbat, evet. Daha ötesi yok ama.
Ama içindeki mucize gıdaları.
Net, ömrü uzatır, daha ötesi yok.
Evet. Peki dinleyicimize tavsiyemiz 2 yaşına kadar devam etmesi. 2 yaşındaki kızım neredeyse hiç uyumuyor. Bunun sağlığı ve gelişim açısından zararları olur mu uyumamasının?
Şimdi Numan Hocam, hani çocuk hasta, çocuk hekimliği falan bir yerden size soruyorum ben. Evet. Kaç gün uyumadan dayanabilirsiniz?
Yani tabii ki
çok önemli gün ve bir gün uyumayabilirsiniz.
Tabii, tabii.
Belki
ikinci gün ama
bir şey yoktur.
Tüm motivasyonunuz düşer.
Bizim gibi bir yetişkin, yani bu kadar yetenekleri olan biri bu böyledir. Hiç uyumamak böyle bir yaşam şekli mümkün değil.
Evet.
Sizin beklentinizden az uyuyor olabilir.
Olabilir.
Ama sizin beklentinizle ona bakmak lazım. Bizde çocuk dediğin uyuyarak büyür, 7 sene uyusun diyenlere de rast geliyoruz. Evet. Bu manada bu da uygun olmadı. Ama hani böyle bir ortalama saat verseydi dinleyenimiz, her akşam 11'de yatıyor, sabah 6 dedin mi ayakta gibi. Ve bunun haftalar aylar sürdüğünü iddia ediyorsa eğer, ki bu mümkün değil. Yani tıbbi olarak böyle bir şey mümkün değil. Belki biraz daha ciddiye alınabilirdi. Fakat bu şartlar, bir de süre hiç belirtilmemiş. Mesela 3 gündür böyle diyorsanız, evet 3 gündür idrar yolu iltihabıdır. Çocuk canı yanıyor, uyumuyordur. İşte çok yorulduğunda sızıp kalıyordur en fazla. Bunları anlayabiliriz. Ama
bu arada dinleyicilerimize şöyle bir uyarıda bulunalım. Kıymetli dostlar, Bir Nefes Saat programı bir sonuçta bir doktorumuzun, uzman doktorumuzun sizlere bilgi verdiği bir program. Bu bakımdan vakaları anlatırken, sorularınızı sorarken daha açıklayıcı, daha nitelendirebilir bir şekilde sorarsanız bu konuda bize daha çok yardımcı olursunuz. Mesela ne zaman başladı, kaç gündür, kaç saattir, sonra işte kaç gram, bu gibi böyle matematiksel, istatistiksel terimlere ağırlık verirseniz bize daha
biraz
çok yardımcı olursunuz.
Evet. Çünkü hani 3 gündür böyle dese, evet hemen bir idrar yolu iltihabı, bir kulak iltihabı düşünürüz. Ha, 2 yaş demesi bizim için çok iyi. Mesela 3 aylık bir bebek dese besin alerjisi ön planda düşünürdük. Sağlığı ve gelişimi açısından zararları olur mu? Tabii ki sağlığı değil ama gelişimi açısından tabii ki çok zararları olur. Ama bu ne kadar süreyle buna muhatap olduğu bizim açımızdan önemlidir. Büyüme hormonunun salınması özellikle işte belli 4 saatlik blok uykularla olur. Şu saatte yatıp bu saatte kalkmanız da olur. O yüzden hani temel manada sağlık problemi yoksa bunu yapacak bir şey yok. İşte çarşafta mı sallarsınız, rezene çayı mı içersiniz, ninni mi söyler, bir şekilde uyutacaksınız.
Bir şekilde uyutacaksınız. Uyku şeyleri ne olmalı hocam? Uyku aralıkları. Mesela 40 dakika uyuyup sonra kalkan bir çocuk sağlıklı bir çocuktur değil mi?
Şimdi şöyle, biz yeni doğanda her 1 saatin 50 dakikası uyur yeni doğan. 10 dakika uyanıktır sadece. Onda da emer zaten. Bu süre gittikçe azalır. Yani tek tek ezbere söyleyemem ama falanca yaşta işte 9 saat gece 3 saat gündüz uyumalı. 8 saat gece 2 saat gündüz uyumalı gibi rakamlar var ama işte bunlara uymayana ne yapalım sorusunun cevabı yok.
Yok. Kitapta.
Böyle olunca bir şey diyemiyoruz.
Evet. Çocuklarımızda hijyen eğitimine ne zaman başlamalıyız? Hangi konulara önem ve öncelik vermeliyiz? Yani nereden başlamalıyız diye bir soru var hocam.
Şimdi hijyen eğitimi nasıl verilir? Önce onu bir konuşmak lazım. İşte özellikle Erkam yayınlarından da çıkan birçok eserde çocuk eğitimine ait bilgiler verilir. Ve özellikle şu konu hep vurgulanır. Hı-hı. Bir çocuğa anlatarak, okuyarak, konuşarak eğitemezsiniz. Yani tamam, evet, bu bazı yerlerde bilgi önemlidir ama göstererek eğitirsiniz. Hı-hı. Eğer bir çocuk annesinin, daha bilmiyorum o zaman ne kadar fark ediyordur ama 3 ay, 5 ay, 1 aylıkken, 1 senelik, 1 yaşındayken işte annem benim altımı değiştirdiğinde her seferinde elini sabunun suyla güzelce yıkardı. Hı-hı. Altyapısı oluşmuşsa eğitime başlanmış demektir ve evet, eğitim de budur. Evet. Yoksa 3 yaşında bir çocuğu karşınıza alıp yavrum bak her tuvaletten çıkınca elini yıka. Yani tuvaletten çıkınca elimi yıkayacağım ama arkadaşlarla körebe oynuyorduk, tur kaçıyor. O çocuk elini yıkamaz abicim. Hmm. Böyle bir beklentiye girmemelisiniz. Yani bu iş konuşularak mutlaka tabii laftan anlayacak yaşa geldiğinde anlatılmalı. İşte mikrop denen bir canlının varlığından, bunun onu hasta edeceğinden, eğer anlayabilecek kapasitedeyse sağlığın öneminden, bunu çok anlayamayacaksa bak seni doktora götürmek zorunda kalabiliriz
tehdit
gibi. Yani hani iğneyi diye korkutmayalım diyeceğiz ama en güzel de onunla korkuyorsun falan. Ona da diyecek bir şey yok. Ama hijyen eğitimi dediğim gibi herhalde bebek doğar doğmaz başlıyor. Annelerimiz, babalarımız eğer kendileri çok hijyenik davranırlarsa herhangi bir eğitim vermelerine gerek kalmıyor. Yalnız burada acaba hijyen eğitimden tuvalet eğitimi kastedilmiş olabilir mi? Hani çiş kaka tutmaktan bahsediliyorsa genelde 18 ile 36 aylardır. Yani bezden kurtulma dönemi. Ama çocuğumuza temizliğin önemini ne zaman anlatmalıyız? Laftan anlayacağı ilk zaman anlatmalısınız. Hı-hı. Ama anlatacağınız şeylerin değerinin %10'unu geçmeyeceğini, sizin uygulamalarınızın bir tek değer ifade edici unsur olduğunu unutmamalısınız. Hı-hı. Bir de maalesef çocuk milleti 100 tane doğru örneği görür, 101. kötü örneği taklit eder. Eğer çocuğunuz okula gidiyorsa, okulda ellerin nasıl yıkanmadan da tuvaletten çıkılacağını gördüyse, tuvaletten çıktığında elini yıkamazsa, çarpılmadığını falan fark ederse yıkamıyoruz. Yani bu böyle. Evet. Böyle zamanlarda çok da işin üstüne düşmüyoruz esasında. Yani 50 kere söyleyip sözünüzün değerini düşürmeyin boşuna. Eve geldiğinde siz güzelce temizleyin, paklayın, eve öyle sokun çocuğu. Evet. Böyle çözün bu işi de.
Peki hocam, öncelik verdiniz mesela ama mutlaka şu konuyu öğretmelisiniz dediğiniz bir konu var mı? Hangi konu mesela?
Valla emin olun, hijyen dediğiniz şeyin aslında %99'u sabunlu suyla el yıkamak.
Sabunlu suyla el yıkamak.
Daha ötesi yok. Sabun ne işe yarıyor biliyor musunuz bunu hocam? Sabunun tek özelliği kayganlaştırıcı olması. Mikrop sabunlu yüzeyde ayağa kayıyor düşüyor, öyle söyleyeyim size. Yani başka bir anlamı yok. Sürekli olarak sabunlu suyla el yıkamak. Bulunduğunuz ortam, çalıştığınız çevreyle ilişkili olarak bu sabunun vasfı değişebilir. Yani biz hastanede çalışıyoruz. Özel dezenfektanlı bilmem neyle özel sabun getiriyor hastane bize. Hı-hı. Ben her hastadan sonra mutlaka yıkarım ki bir günden sonra egzama olur elimde. Hep başıma gelen iştir benim bu. Hı-hı. Biz de böyle ama gündüz sürekli olarak bir ev hanımının gözetimindeki bir evde ve bir çocuk varsa, hele okula gidip gelen de yoksa, günün çoğunda duru suyla yıkamak bile kafidir. Çünkü evin mikrop florası bellidir yani. Hı. Çok az sayıda ve çok problemli olmayan mikroplar vardır. Çok kafa yormaya gerek yoktur. Ama işte bir kere hastaneye gelip gittiyseniz, hani Anadolu'da şartlanmak, kırklanmak derler. Evet. Şartlanın, kırklanın eve gittiğinizde. Hı. Ama kendi doğal çevrenizdeyken sabunun sizin için yeterli olur kanaatindeyim. Evet. Ama bu ıslak mendiller bu işi görür mü deseniz, hayır, onun konuyla bir alakası yok. Onun onlar konuyla. Sizin içinizi rahatlatır.
Islak mendille dokunduktan sonra yemek yememek gibi bir adetleri var hocam. Herkesin çoğunlukla.
Benim de içim kalkıyor işin doğrusu. Özellikle evet, çok abartılı parfüm kullananları falan var. Hı-hı. Benim de midemi bulandırıyor kokular. Çok evet, tercih etmiyorum ben.
Ama
de.
Yani elinizi ıslak mendille sildiniz, yemek yeseniz bir şey olur mu?
Yok, hayır.
Bir şey olmaz.
Yani, hayır. Tamam. Bir de dediğim gibi böyle bir prestijli bir firmanın malıysa içinde iyi kötü hani alkol şu bu gibi dezenfektan özellikle maddeler oluyor. Gerçekten o şekilde yemektense silip yemek tabii ki daha iyi ama dandik bir marka varsa elinizde aman iş çıkarmayın başınıza diyoruz.
Evet, eyvallah hocam. Nezle ve grip sezonu başladı. Grip aşısı olalım mı diye bir soru. Hem aslında çocuğunu da sormuş olabilir. Belki kendisine sormuş olabilir.
Ben de bu soruyu bekliyordum. Eylül geldi. Ekim giriyor. Neredeyse hala niye sorulmuyor?
Niye sorulmuyordu?
Şimdi birincisi bizde olaylara bir tıbbi bakış açısı vardır. Bir de sosyal bakış açıları vardır. Hı hı. Tıbbi bakış açısı olarak söylüyorum. Bu söylediğime itimat etmek durumundasınız. Ben de kitaptan okuduğumu söylüyorum. Yani evet, bilgi bana ait değil. Siz de itiraz edemezsiniz buna. Evet. Grip aşısı, nezle aşısı diye bir şey yok bir kere, onu konuşalım. Grip tamam, aşısından bahsediyoruz.
Tamam.
Grip aşısı kime yapalım sorusunun cevabı bizde sınavlarda da sorulur. Kitaplarda da yer alır. Hı hı. Çok basittir. Mesela kronik akciğer hastalığı olan, mesela prematüre doğmuş olan, Hı-hı. Mesela tekrarlayan astım atakları, ağır astım atakları olan çocuklar falan tıbbi olarak bu soru devam ediyor. Ağır astım atakları olan bir çocuk en ufak bir grip nezle olduğunda bu ilerleyerek ciddi bir astım atağına, hastaneye yatışa, bazen yoğun bakım ihtiyacına neden oluyor. Hı-hı. Böyle bir hastada yani tıbbi gereklilik varsa bu aşı olunacak.
Evet.
Zaten bunun için sizin bana soru sormanız abes. Hı-hı. Sizin böyle bir hastalığı evde tedavi etmeniz de mümkün değil. Sizin yani sürekli deyip geldiğiniz bir doktorunuz vardır.
Evet.
Bazen çocuk göğüs hastalıkları, bazen neonatoloji, bazen çocuk kardiyoloğu, bazen çocuk enfeksiyon ya da immünoloji bölümleri. Hı hı. Bunlar hak eden hastalara siz mutlaka grip aşısı olun diyor. Ve hatta devletimizde eğer bu tanı yazılırsa grip aşısının ücretini, zaten öyle ciddi bir ücret yok, 15-20 liralık bir aşı ama hı hı. Ücretsiz olarak da size temin ediyor. Hı hı. Bu bir nevi belki bir bilgi sigortası olabilir. Hı hı. Devlet sizin çocuğunuza grip aşısını ücretsiz vermeye değer bulmuşsa hı hı. sizin çocuğun grip aşısı olsun demektir bu.
Evet.
Yoksa ailenin isteği üzere grip aşısı reçete edildik, gönderdik. Devlet diyor ki hayır ben bunu karşılamam. Sen evet. bunun ücretini öde. Ha, anlayın ki orada bir ters durum vardır. Hı hı. İki, biz bu aşıyı yaptığımızda başarı oranından endişeliyiz. Hı hı. Bazı seneler başarı sıfırda kalabiliyor. Bazı seneler çok yüksek olabiliyor. Hı hı. Çünkü bu enfeksiyonu yapan mikrobun zaten bu mikroba değer katan özelliği adeta TC kimlik numarasını her sene değiştirerek gelmiş olması. Hmm. İşte meşhur örneğiyle H5N1, H1N5, H3N2, H2N8 gibi konfigürasyonlarla gelebiliyor. Veya falanca suş, filanca mikrop gibi, falanca alt grup gibi hı-hı. mikroplarla enfeksiyon olunuyor. Hı-hı. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki geçen senenin işte tam bilmiyorum bu ayların ama muhtemelen Mart, Nisan, Mayıs ayları en son şu cins mikropların yaptığı salgınlarla bitmiş idi. Hı-hı. O yüzden biz bu sene de tedbirimizi alalım. Bu mikroplara karşı aşı hazırlayalım. Hı-hı. Hazırladınız ama mikrop gene mikropluğunu yaptı. Kimlik numarasını değiştirip geldiyse aşının hiçbir faydası olmuyor size. Hı-hı. Ama ya geçen sene bıraktığımız yerden başlayalım denmişse kısmen fayda ediyor. Çevreden de duyarsınız. Bir aşı oldum hocam, bir sene hiç hasta olmadım diyenler. Ya oldum ama hiçbir işime yaramadı diyen. Evet böyle işte, bu tombala piyango çekiyorsunuz, bazen işe yarıyor bazen yaramıyor. Böyle olduğu için hak eden grubu hariç bırakıyorum. Hak eden hı-hı. gruba da zaten takip eden hekimi söyler. Ama hekim değil de anaokulu müdiresi, konu, komşu, işte mahallede geçerken uğradığınız aile hekim söylüyorsa orada bir durun. Eczacı tavsiyesiyle kesinlikle yaptırmayın bu işi. Hı-hı. Aşı bir tıbbi enstrümandır. Hekim tavsiyesiyle yapılmalıdır. Hı-hı. Gereksiz yere yapsanız ne olur? Şu an bildiğimiz bir zararı yok. Evet, fazladan grip aşısı olsanız bir de bir zararı yok. Ama bu konuyu bizim büyüklerimize çok anlatamıyorum. Ya ver bir de ben yutuvereyim o ilaçtan. İyiymiş bak onlarsın. Ya amcacığım bunun seninle ne alakası var? Ya bir yutuvereyim. Eskilerde böyle bir şey var ama.
Evet.
Artık biz ilaçların da ilaç gibi kullanılması gerektiğini örnekleriyle defaten görmüş bir nesiliz. Kesinlikle %100 hak etmediğiniz ilacı kullanmayın. Kesinlikle %100 gerekli olmayan aşıyı da yaptırmayın. Zaten %100 gereklilikten kastımız bu aşı sizi onda bir de olsa korur dediğimiz aşıya biz %100 gerekli diyoruz. Bunu demiyorsak da anlayın yani bu aşı artık abartılacak bir durumu yok. Her ilaç yeri geldiğinde sizin için zehir olabilir. Ha, bu işte bizde bir de şey grup vardır, ifrat tefrit grupları vardır. İlaçların, aşıların içinde ne var biliyor muyuz? Bilmiyoruz, o zaman aşı yaptırmıyoruz.
Evet,
onu da demiyoruz. Bazı hastalıklar olduğunda maalesef geri dönüşümsüz hasar bıraktığı için
telafisiz.
O konularda tebekkeltü teallallah deyip aşıyı yaptırıyor. Bazı hastalıklarda bizim için çok korkutucu sonuçları olmadığı için tevekkeltü teallallah deyip yaptırmıyoruz.
Evet. Çok güzel cevapladınız hocam. Çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Hocam vaktimizin de sonuna gelmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun.
Biz teşekkür ederiz.
Sağ ağzınıza sağlık.
Eyvallah.
Kıymetli Erkam Radyo dostları, dinleyicileri, Bir Nefes Saat programının da burada sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşçakalınız.